Kutsal İsyan, sayfa 372, 24. ayrım. Topal Osman'dan savaş içinde yapılmış olan Zoteki Ermeni göçü ve bu arada kıyılan canların hesabını vermek üzere canı isteniyordu. Talat Paşa'nın yazdığı anılarında söylediği gibi bu zoraki göç ettirme işi sırasında istenmeyerek pek çok kötülükler olmuş, pek çok canlara kıyılmış, dönmeyecek olan Ermenilerin malları üzerine bütün zorba taşra ittihatçılar oturmuştu. Büyük kötülükler olduğu gerçek idiyse de bunlar olurken Topal Osman hep cephelerde milislerinin başında uğraşmakta, koltuk değneğiyle yiğitçe savaşmaktaydı. Yalnız Giresun'un ileri gelen Ermenilerinden Seriki Ruslara casusluk ettiğinden yine bir tutsak Rus Ermenisinin doğrulamasıyla öldürmek zorunda kalmıştı. Asıl sorun Ermeni öldürüşmesi değildi. Yerli Rumlar Pontos davasını yürütürken Topal Osman'ın başlarında nasıl ekşiyeceğini yakından biliyordu. O ilk delikanlılık çağından beri Rumlarla dövüşüp durmakta ve gözünü daldan budaktan sakınmaz, çok tehlikeli bir adam olarak tanınmaktaydı. Topal Osman Pontos çetelerinin Karadeniz kıyılarındaki dağ köylerini Pontos hükümetinin yolunu aydınlatacak kocaman meşaleler gibi yanma ve insanlarımızı kıtır kıtır kesmeye başladıklarını görünce daha çok dayanamamış, buna bir çözüm bulmak üzere kalkıp kente gelmiş. Bu yağmurlu ve katran gibi karanlık gecede sütlaçların kapısını çalmıştı. İki savaş boyunca kendisiyle cephe cephe gezmiş, vuruşmuş yiğit arkadaşlarının yatağı yine bu kentte. Ne yapacaksa yine burada yapacaktı. Sütlaçların evine konuk olduğu gecede gelişinin görülmüş ve kente tellal edilmiş olduğunu anlamıştı. Tehlike kapıyı çalıyordu. Bu kaymakam Nizamettin onun başına fena ekşimişti. Dur hele bak. Bütün düşmanlarının başına nasıl kara bir düş kesilecekti. Çetesinin çekirdeğini kurmuştu bile. Kaymakamın dolaylı olarak gönderdiği haber yabana atılmazdı. Topal Osman ev sahibiyle ve geride kalan öbür arkadaşlarıyla helalleşerek Ethem Hotmanoğlu, Kör Abdullah, Tomoğlu İsmail, Hüsrev, Vahit adlı gözü pek kara arkadaşlarını yanına alarak gecenin koyu karanlığına daldı. Motor aşağıda Hacı Hüseyin mahallesinde kayalıklar arasında onu bekliyordu. Topal Osmanlı adamları motora atladılar ve İstanbul yönünde Tepeköy'e doğru uzaklaştılar. Sevgili kentleri Giresun, yağmurun, karanlığın, kara ve kalın perdesi arkasındaki son cılız ışıklarıyla gözden yitince motordakiler yeni ve daha büyük bir serüvenin eşiğine ayak attıklarını anladılar. Artık bütün anlamıyla kelleyi koltuğa almışlardı. Artık gerek kentte gerekse dağda Pontos işi için çalışan herkes tehlikede demekti. İngiliz, Fransız ve Amerikan temsilcileri sık sık Giresun'a uğrayarak Rumlara hiçbir tehlike olmadığını söylediler ve Topal Osman'ın hakkından kolayca geleceklerini gözleri korkudan büyüyen Rumlara vaat ettiler. Pontos işinin en ateşli yürütücülerinden Trabzon Metropoliti Hrisantos, Hristiyanlık elden gidiyor diye ta Paris konferansına telgraf çeke dursun, damat Ferit hükümeti İngiliz temsilcisinin ultimatomuyla Topal Osman belasının tez günde ortadan kaldırılması için bütün Karadeniz kıyılarındaki jandarma kumandanlıklarına emir verdirdi. Topal Osman ölü diri ele geçirilmeli ve memleketin huzuru sağlanmalıydı. Bir askeri birlikle bir jandarma bölüğü ve bir süvari bölüğü Topal Osman'ın arkasına düştü. Bu arada Topal Osman'ın yanındaki çete eratı gün geçtikçe artıyordu. Bir gün Rumların ihbarı üzerine Karahisar dolaylarında jandarma bölüğünün baskınına uğrayan Topal Osman, jandarma bölüğü ile kumandanının bir çete taktiğiyle tuzağa düşürdü. Ve jandarmaları uzaklaştırarak jandarma kumandanını rehine olarak yanında alıkoydu. Kendisinin ne için dağa çıkmış olduğunu ona anlatabildi. Bu jandarma kumandanı Kaymakam Nizamettin Bey ile el ele vererek Topal Osman'ın bayağı bir katil olmayıp bir yurtsever olduğunu, elinde büyük bir çete kuvveti bulunduğunu, affı şahaneye mazhar olmadığı takdirde elindeki bu gözü pek insanlarla büyük zararlar yapabileceğini yazıp durdular. Ve en sonra İstanbul'dan bir affı şahane koparabildiler. Böylece jandarma kumandanı da Topal Osman'ın rehinesi olarak dağdan dağa gezmekten kurtulup görevinin başına dönebildi. Topal Osman'a padişahın kendisini affettiği ve dağdan inebileceği, Giresun'a dönebileceği bildirilmişti ki korkunç bir haber hem onun hem bütün hemşerilerinin yüreğini yerinden oynattı. Büyük düşmanlar küçük düşman Yunanlılara İzmir'i işgal ettirmişler ve orada Türkleri koyun gibi kıtır kıtır kestirmişlerdi. Giresun'un içinde dolaşan en yeni habere göre de bugünlerde Giresun'da Yunanlılarca işgal edilmek üzereydi. Averof ve Kalkış zırhlılarının kurşun renkli hayaletlerini her gün denizin ufuklarında arayan Rum hemşeriler bu işe gün ve saat sorunu gözüyle bakıyorlar. Bunu Türk hemşerilerine işittirmekten de çekinmiyorlardı. Görünüşe göre Pontos Devleti'nin kurulacağı günler seyirterek yaklaşıyordu. Giresun'a yayan 2 saat çeken kaya dibi köyünün yolu üzerinde 2 kişinin ilerlediğini gören nöbetçi, "Dur hemşeri, kimsiniz?" diye bağırdı. Yabancı değil, Osman Ağa'yı görmek istiyoruz. Yanında yabancı bir konukla birlikte gelen ve bu karşılığı veren Topal Osman'ın Giresun'un içindeki yakın adamlarından biriydi. Onun getirdiği konuk pek önemli bir haberle Samsun'dan geliyordu. Nöbetçi gelenleri yanına katarak yemyeşil fındık bahçeleri içinde yitmiş gitmiş olan iki katlı bir köy evine götürdü. Bahçede tahta bir sıraya oturarak güneşte sağ bacağını ovuşturan, sırtı gelenlere dönük kara Trabzon başlıklı zıpkalı bir adam birden belindeki tabancaya el atarak atik ve sert bir davranışla geriye döndü. "Kimdir onlar?" diye bağırdı. Çakır kurt gözüyle gelenlere yer gibi bakan bu adam Topal Osman Ağa'dan başkası değildi. Nöbetçiye "Sen işine git!" diye duyurdu. Nöbetçi uzaklaştı. Osman Ağa'nın tanımadığı konuk Samsun Müdafaa-i Hukukundan geliyordu. Koynundan çıkardığı mektubu Osman Ağa'ya uzattı. Mektubu gözleri parlayarak okuyup bitiren Topal Osman onları oturttuktan sonra tabakasından bir sigara sardı. Tabakayı konuklarına da uzattı. Sigarasından derin soluklar çekerken gülümsüyordu. "Ha bu işler galiba düzeleceğe benzer," diye söylendi. Sonra Giresunlu hemşerisinin omuzuna bir şaplak indirdi. "Senin gavurcuklar ne alemde?" "Bildiğin gibi ağa, hepimizi kesmeye hazırlanıyorlar. Sen onlara benden selam et, şimdiden başlarının çaresine baksınlar. Onların sonlarını iyi görmüyorum ben." Osman Ağa'nın yüzü gülüyordu. "Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa," diye birkaç kez söylendi. Sonra Samsunlu haberciye, "Arkadaş," dedi, "Samsun'daki bütün vatanını sevenlere benden selam söyle. Haberlerini aldım, dedikleri olacak, merak etmesinler." Topal Osman'ın Kayadibi köyüne dek sokulmasının nedenleri vardı. Padişahın kendisini affettiği günlerdeydi. Yalnız kente girmeyi doğru bulmuyor, hızla gelişen olayları buradan izliyordu. Herhangi kötü bir iş patlak verdiğinde buradan Giresun'a bir kara kuş gibi inmeye hazır bekliyordu. Her ne kadar affedildiyse de hükümet memurlarının hiçbirine güvenemiyordu. Konukları savdıktan sonra hemen adamlarını toplayarak 4-5 arkadaşıyla bir iki gün gözden ırak olacağını, dönünceye dek evlerine dağılmaların gelir gelmez yine haber salarak kendilerini toplayacağını söyledi. Hemen o akşam yanındaki 5 acar adamıyla kıyıda bekleyen motora bindi. Silah ve cephanelerini de bir denk yaparak bayağı bir eşyaymış gibi motorun bir yanına bıraktılar. Samsun'a kendi hallerinde yurttaşlar gibi çıktılar. Orada biraz dinlendikten sonra ikişer atlı 3 yaylı tutarak havzaya doğru yola çıktılar. Yolda herhangi bir pontosluya ya da başka bir eşkıya saldırısına karşı koyacak tedbiri de almaktan uzak durmadılar. Hepsinin yanında birer demek Alman ve İngiliz bombası bulunduktan başka giyneklerinin altındaki armalar da yüzlerce fişek diziliydi. Tüfekleri ise çadır bezlerine sarılmış eşyalar gibi yanı başlarında yatıyordu. Çete yaşayışının çok ince hesaplarını yakından bilen ve her türlü puşluğu hesaplayan Topal Osman, havzaya varınca adamları ile ilk önce bir hana inerek kendini belli etmeden kasabayı gezip dolaştı. Mustafa Kemal ile karargahının bulunduğu dışarıdan taş bir merdivenle çıkılan Mesudiye Oteli'ni göz hapsine aldı. Girip çıkanları tanıdı. Paşa giyneği içindeki sarışın mavi gözlü Mustafa Kemal'i de gördü. Sonra bunlar üzerine halktan bilgi topladı. Konuştuğu kişiler Mustafa Kemal'in memleketi düşmanlardan kurtarmak için buraya geldiğini ona heyecanla anlattılar. O zaman Topal Osman ve adamları bu işin doğruluğuna büsbütün inandılar ve bir akşam karanlık bastıktan sonra kulaklı kara başlıklar, çıpka ve silahları ile Mustafa Kemal'in karargah kurduğu otele gittiler. Mustafa Kemal böbrek sancılarını dindirmek için doktorların salıkladığı 6 saatte bir alınması gereken banyolarından birini yeni yapmış, yüzü alev alev yanarak bir sandalyede oturmuş, sigara tüttürüyor, bir yandan da arkadaşlarıyla hararetli hararetli bir şeyler konuşuyordu. Topal Osman'ın geldiğini haber verdiler. Sandalyesinde merakla doğruldu. Sağ bacağını kalçadan atarak odaya giren mavi kurt gözlü, orta boylu, kendi yaşında kendisi gibi kırpık bıyıklı, çukur ve inatçı çeneli, silahlı, ünlü çete reisine sempatiyle baktı. Sonra ayağa kalkıp ona doğru giderek elini hararetle sıktı. "Hoş geldin Osman Bey," dedi. "Buyur otur. Samsun'da seni anlata anlata bitiremediler." Onu elinden tutarak yanındaki bir sandalyeye çökertti. Topal Osman'ın adamlarının da ellerini sıkarak hepsine, sonra çete reisinin yanına oturdu. Çeteci delikanlıları göstererek, "Ordularımızı dağıttılar," dedi. "Kumandanları askersiz bıraktılar. İşte bundan sonra bizim askerlerimiz bunlar olacak. Sigara içer misin Osman Bey?" Ona ünlü gümüş tabakasını uzattı. Topal Osman bir sigara aldı. Sonra adamlarına döndü. "Haydi uşaklar, siz dışarı çıkın." Mustafa Kemal emir eri Halit'e seslendi. Halit çocuk, al bu arkadaşları istirahat ettir. Çay ver onlara, yorgundurlar. Halit Topal Osman'ın adamlarını alıp kendi odasına götürdü. Bütün karargah personeli Mustafa Kemal ile Topal Osman'ın çevresine toplanmıştı. Hoşbeşten sonra Mustafa Kemal, "Osman Bey," dedi. "Çok buhranlı günler yaşıyoruz fakat ümitsiz değiliz. Senin hakkında bütün gerekli bilgiyi aldıktan sonra seni buraya çağırttım. Biraz yorgunluk olduysa da kusura bakma. Çünkü bundan sonra el ele çalışacağız. Daha da çok yorulacağız. Şimdi sen bana şu pantosçuların Karadeniz kıyılarında neler yaptıklarını anlat da bu işi bir de erbabın ağzından dinleyelim." Topal Osman Giresun'da Rumların çok eskiden beri süregelen düşmanca çalışmaları üstüne uzun uzadıya bilgi verdikten sonra bırakışmadan sonra devlet içinde devlet olduklarını anlattı. Köyleri nasıl yaktıklarını, Türk ve Müslümanları nasıl öldürdüklerini, İstanbul hükümetiyle onun jandarmasının ve İngilizlerin onları nasıl koruduklarını sayıp döktü. Sonra arkasına takılan askeri birlikleri ve rehine olarak aldığı jandarma kumandanı serüveninden onun kaymakamla birlikte uğraşarak nasıl kendisini padişaha affettirdiklerinden, ne var ki bu affa inanarak hala kente inmediğinden ve inmek de istemediğinden, her an yeni bir kahpelikle karşılaşmayı düşündüğünden söz ederek hikayesini bitirdi. Mustafa Kemal, "Bunların verdikleri söze de hiçbir vakit güvenme. Görüyorum ki vatanperver duygular taşımaya gençliğinde başlamışsın. Senin bugünkü yolun da o günkü açtığın çığırdan geçmektedir. Memleket kurtuluncaya, içinde bir tek iç ve dış düşman kalmayıncaya kadar çarpışmak zorundayız. Sen bu Karadeniz köy ve şehirlerini koruyacaksın. Çeteni derme çatma bir kuvvet olmaktan çıkaracaksın. Bir alay teşkil edeceksin. Sen bu alayın kumandanı olacaksın. Sana genç ve atak subaylar da vereceğiz. Pontoslular hangi usulleri kullanıyorsa siz de o usulleri çekinmeden kullanın. Vatan kurtarmak da bu son şansımızdır. Bu mücadeleyi kaybedecek olursak tarihten silinmemiz tehlikesi bile vardır. Pontos belasının temizlenmesini tamamıyla senin tecrübeli ellerine bırakıyorum Osman Bey. Seninle durmadan muhabere edeceğiz. Belediye reisliğini bırakıp uzaklaşmamalıydın. Şimdi yine bu mevkiyi elde edebilir misin?" Topal Osman güldü. "Ne demek paşam, çocuk oyuncağı bu. Siz arkamızda bulunduktan sonra evvelallah Giresun Belediyesi'ne gidip oturmamız artık gün meselesidir. Madem ki şehrin Türk halkı seni tamamıyla destekliyor, hiç durma. Teşkilatını yap. Git reislik makamına otur. Şehir bir fiil senin ve adamlarının işgalinde bulunsun. Sen kaçıp dağa çıkabileceğine Pontoscular ve Rumlar kaçsın. Onlar bir kere kanunsuz yolda adım atar göründüler mi zamanla hepsini temizleriz." Mustafa Kemal Topal Osman'la Karadeniz dolaylarının bütün stratejik ve taktik olanaklarını uzun uzadıya görüştü. Anlaşmışlardı. Topal Osman en sonra gece geç vakit istirahate çekilirken, "Sen hiç merak etme paşam," dedi. "Ben bu Pontos Rumcuklarına öyle bir tütsü vereceğim ki hepsi eşek arıları gibi mağaralarında boğulup gidecek. Sen başımızdasın ya artık, yeter. Birkaç gün içinde Giresun Belediye Reisliğini yine üzerime alarak memleket kurtuluncaya kadar da kimseye vermeyeceğim. Hemşerilerin en yiğitlerinden bir de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurarım, olur biter." Topal Osman ertesi sabah Havza'dan ayrılıp Samsun'a doğru bir yaylının içinde sallanarak giderken, Balkan Savaşı'ndan da seferberlikten de büyük ve Türkler için kutsal savaş günlerinin kapıda olduğunu sanıyor, ruhunun derinliklerinde tükenen güçleri her an tazeleyen gizli bir kevser kaynıyordu. Memleket şu sırada onu eski savaşlarda olduğundan çok daha derinden gereksiyordu. Evet, seferberlikte salt Almanların davası uğruna savaşmıştık. Şimdi yalnız ve yalnız Türkiye ve Türk varlığı ve bağımsızlık için savaşılacaktı. Mustafa Kemal çoktan beri onun kafasında serseri kelebekler gibi dönüp dolaşan ve bir yana konamayan düşüncelerini nasıl da yakalamış ve yerine oturtmuştu. Evet, artık Türk kahramanları en elverişsiz koşullar içinde 7 düvele karşı yine ve tek başına savaşacaktı. Giresun'a varınca hemen adamlarını Kayadibi köyündeki karargahında toplayıp savaşa gider gibi silahlandıracak, en uygun bir günde de dört yandan silah atarak kente girecek, böylece kendi bilfiil işgal etmiş olacak, doğruca gidip belediye dairesine yerleşecekti. Havza'dan ayrılırken, günün birinde insanlık idealinin tahakkuk ettirilmeyeceğini kabul etmek doğru değildir. Beşeriyetin günün birinde bu mesut neticeye erişmesi gayri varit değildir. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal zaten İstanbul'dan hasta olarak yola çıkmış, Bandırma vapuru yolculuğundan arkadaşları arasında deniz tutmasından ve kusmaktan kurtulan bir tek kişi o olduğu halde çok hırpalanmıştı. Böbrek sancılarını bastırabilmek için biricik ilaç da ancak dayanma ve direnç gücüydü. Şimdi böbrekleri için çok şifalı olduğunu düşündüğü havzanın sıcak suların fırsat buldukça daha çok sabahları giriyor, biraz olsun rahatlıyordu. Doktorların salıkladığına göre 5-6 saatte bir girmesi gerekiyordu. Boş zamanlarında yanında getirdiği Celal Uri'nin Tarihi Tedenniyati Osmaniye, Osmanlıların gerileyişi tarihini okuyor, önemli bulduğu pek çok satırın altını çizerek geçiyordu. Bir yandan da benzin yokluğu yüzünden havzada hesapladığından çok kalmıştı. Buralarda böyle bir zamanda benzin bulabilmek, ölü gözünde yaş aramaktan başka bir şey değildi. Bir yandan da bir ihtiyat tedbiri olarak Amasya'ya gitmeden önce orada güvenli bir ortam hazırlamaya çalışıyordu. Amasyalılar da onun varlığını duymuşlar, havzaya bir kurul göndermeye hazırlanıyorlardı. Bir Bolşevik Rus heyeti başlarında Ukrayna kahramanı Albay Budyenni olarak kendisini görmek üzere Samsun'a gelmiş, havzaya gittiğini öğrenmiş, şimdi de havzaya gelmek istediklerini bildiriyordu. Mustafa Kemal Lenin'in kendisiyle ilgilendiğini anlamıştı. Bolşevik Rusya artık kendi dertleriyle uğraşan, Türkiye'nin de şu anda en tehlikeli düşmanları olan İngilizler, Fransızlar ya da onların örgütlendirdiği karşı devrimcilerle boğazlaşmakta olan ilginç bir ülkeydi. Yönetici düşünceleri ne olursa olsun onlarla şu anda sırt sırta ya da el ele vermek birdenbire önemli bir koz elde etmek demekti. Demek ki Lenin bir müttefik arıyordu. Bu düşünce yabana atılamazdı. Gerçekçi bir kafa üzerinde durmak gerekti. Hemen Rus heyetinin havzaya gelmesi için ilgililere emir verdi. Budyenni heyetin başında havzaya indi. Konuşup görüşmelere başlamadan önce karşı ziyafetler yaptılar. Albay Budyenni sonradan mareşal olmuştur. Uzun boylu, pala bıyıklı, yiğit gösterişli bir askerdi. Kazak süvari ordularının başında bütün Ukrayna'yı beyaz Rus ordularından temizlemiş ve Amiral Wrangel ordusunu bozgundan bozguna uğratarak Rusya sınırlarında sürüp atmıştı. Hepsi Romanya topraklarına sığınarak canlarını kurtarmıştı. 1918 yılının 6 Ocak günü Ukrayna boydan boya Ukrayna Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti olmuştu. İşte Amiral Wrangel'in yıldızını yerden yere çarparak çok büyük bir ün kazanan Budyenni, Sovyet Rusyası'nın en büyük asker ve kahramanlarından biri olmuştu. Şimdi de diplomatik göreviyle Türkiye'ye gönderilmişti. Budyenni'nin gönderilişi bir denk geliş değildi. O bütün bu Türk ve İslam uluslarının oturduğu ülkelerle çocukluğundan beri ilgiliydi. Türk-Rus 1293 savaşından Doğu Orduları Rus kumandanı olan bir Rus generalinin oğluydu. Rus generali Türkiye'den alıp götürdüğü bir Kürt kızı ile evlenmiş, ondan da Budyenni dünyaya gelmişti. İşte bu ana baba sorunu onun bu topraklarda yaşayan insanlara karşı bir sempati beslenmesine yol açmıştı. Budyenni'nin Kazak orduları önünden kaçıp Romanya'ya sığınan beyaz ordular oradan da İstanbul'a aktarılmıştı. Budyenni emperyalist devletlere karşı Türkiye'nin açacağı savaşta Bolşevik Rusya'nın onun yanı başında bulunacağını ve kendisine her türlü para ve silah yardımı yapacağını söylüyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları nasıl olsa Er Meydanı'na atılmışlardı. Karşılarında da doğal olarak İtilaf Devletleri ve onun yavruları yer almıştı. Savaş ister istemez bu emperyalist devletlere karşı yürütülecekti. Elbette ki Rusya para ve silah yardımı yapacak olursa bu savaş ki şimdilik Yunanlılara karşı olacağı anlaşılıyordu. Daha kolay ve elverişli koşullar altında yürütülebilecekti. Acaba Sovyet Rusya yaptığı bu yardıma karşılık Türkiye'den yeni bir tutsaklık mı istiyordu? Budyenni konuşmanın biçimini birdenbire değiştirmiş ve Mustafa Kemal'in pek hazırlıklı olduğu bir alana dökmüştü. Mustafa Kemal'in kafasında ta Selanik'ten beri en iyi hükümet biçimi olarak Cumhuriyet yer almıştı. O da belliydi. Fransız Büyük İhtilali'nin pek çok kanlı olaylardan sonra doğurduğu bir Burjuva Cumhuriyeti vardı. Onun da öğeleri, prensipleri belliydi. Herkesçe biliniyordu. Sovyet tipi bir cumhuriyet de olabileceği tezi üzerinde şimdiye dek hiçbir incelemede bulunmaya vakti olmamışsa da Bolşeviklik problemi ve bunu bir kurtuluş kozu olarak kullanabilme olanağı üzerinde arkadaşlarıyla uzun uzadıya tartışmalarda bulunmuştu. Acaba Generaler Hazretleri Anadolu'da kurulacak hükümet için nasıl bir rejim düşünüyorlar? Bu gerçekten yanıtlanması pek güç bir soruydu. Mustafa Kemal artık bir politikacı olduğunu da düşünerek hemen şöyle dedi. Belki de Sovyetlerin şuralar cumhuriyetine benzer bir hükümet tarzı. Yani Bolşevikliğin prensipleri üzerine kurulmuş bir cumhuriyet değil mi generalim? Devlet sosyalizmi dersek daha doğru söylemiş oluruz. Yalnız sosyalizm içtimai sahada hüküm süren bir tarzdır. Biz sizin komünizmi de gözden geçirmenizi istiyoruz. Ancak bu suretle büyük komşunuz Rusya size elinden gelen yardımı yapacaktır. Bu diyeni İtilaf devletlerinin Türk topraklarında kurmaya çalıştıkları Pontos, Kürt ve Ermeni devletleri üzerinde derin bilgi sahibiydi. Bolşevik Rusya ve devletlerin kurulmasını istemiyordu. Türkiye'nin bu alanda açacağı savaşta kendilerine yardımcı olacaklarını şu sözlerle anlatmaya çalıştı. Biz Çarlık Rusya'nın öncüleri, Kafkasya'nın kundakçıları olan Ermenilere asla yüz vermek niyetinde değiliz. Hele Ermeni Taşmak ve Hınçak komitelerinin harp sonrası faaliyetlerinden biz de hiç memnun değiliz. Onlar kimi kuvvetli görürlerse ona uşaklık ederler. Yarın İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar hesabına çalışmayacaklarını kim temin eder? Mondros bırakışmasına uyularak ordularınız silahtan tecrit edilmiş, bütün silah ve cephane depolarınıza el konmuştur. Bu şartlar altında bir taraftan Yunanlılarla, diğer taraftan Ermeniler, Pontosçularla ve Anadolu'nun her tarafında işgal kuvvetleriyle nasıl mücadele edeceğinizi bir türlü anlayamıyorum paşam. Mustafa Kemal ona şöyle dedi. Evet Miralayım, vaziyetimiz cidden naziktir. Fakat işte bizim milletin hususiyeti de böyle felaketli zamanlarda iş görmesi, harikalar yaratması olacaktır. Siz müsterih olunuz. Müşterek düşmana karşı bizi tahmin ettiğinizden daha tehlikeli ve hesaba katmaya değer bir kuvvet olarak bulacaksınız. Buna da şaşmayınız. Bu diyeni epeyce düşündükten sonra buna şöylece yanıt verdi. Rusya'nın bütün ihtiyaçlarınızı tamamlamaya hazır bulunduğunu size arz etmek vazifesini üzerime almış bulunuyorum. Yeter ki siz de bizim arzularımızı yapınız. Padişahlığı ve hilafeti lağvediniz. Komünistliği ilan eyleyiniz. Mustafa Kemal, aziz Miralayım, başvurduğunuz işler tasavvur eylediğiniz kadar kolay değildir. Padişahlık müessesesi esasen zayıflamıştır, yıkılmak üzeredir. Hilafet için biraz daha sabırlı, hatta biraz daha dikkatli olmak lazımdır. Arkamızda bir de İslam alemi vardır. Bunu da hesaba katacağız. Onların müzahereti bugün için elzemdir. İngilizleri ancak bu sayede yerlerinde tutacağız. Komünistliği ilan etmek de bugün için imkansızdır. Şimdi bizim tek bir hedefimiz vardır. O da harbi mücadeleyi kazanmak, istilayı ortadan kaldırmaktır. Zaferi kazandığımız zaman şartlarımızı daha sakin ve rahat bir ruh haleti içinde düşüneceğiz. Mustafa Kemal'in politik kişiliği karşısında bu diyenine aldanmıştı diyemeyeceğiz. Her iki kumandan da çok tecrübe görmüş insanlardı. Bunun için kolayca anlaştılar. Mustafa Kemal para ve savaş malzemesi alacak, Sovyet Rusya güney sınırlarında Sovyetlerin azılı düşmanlarına düşman bir tampon devlet yaratılmaya çalışılacaktı. Şimdilik her iki memleket içinde gerçekçi düşünce biçimi buydu. Sovyetler için Mustafa Kemal'in komünist olup olmaması salt bu yüzden önemli değildir. Hem onlar bütün yeryüzünde belli bir sisteme göre yetmiş bir subayını komünist olmayacağını edindikleri tecrübelerle biliyorlardı. Mustafa Kemal ile Budyen'i sarılıp öpüşerek ayrıldılar. Mustafa Kemal'in içi artık rahattı. Her ne olursa olsun kendi davası için çok büyük bir koz kazanmıştı. Çelikli sıcak su ile dolu havuza girerek böbreklerinden yükselen sancılara da meydan okumaya çalıştı. Budyenli başkanlığındaki Sovyet kurulunun havzaya gelip Mustafa Kemal ile görüşmeler yapması İstanbul hükümeti ile İngilizlerin kulağına da gitmişti. Havzadaki Fransız askerleri son büyük mitingden sonra çok tedirgin görünüyorlardı. Samsun'daki ve Merzufan'daki İngiliz birliklerinde gizli bir tasa baş göstermişti. Samsun'daki İngilizlerin Mustafa Kemal'den çokça korkusu yoksa da Merzufan'dakiler öyle değildi. Pek içeride kalmışlardı. Mustafa Kemal'in halkı kışkırtıp sopalarla, tırpanlarla üzerlerine yürütecek olsa hepsini perişan edebileceğini hesapladıkları meydandaydı. Mustafa Kemal'e de kargaların haber verdiğine göre Merzufon'daki İngilizle tehlikeli bir oyun peşindeydiler. Havzaya Mustafa Kemal'in silahsız ve askersiz karargahına ansızın yapacakları bir baskında hem Mustafa Kemal'i hem de Türkiye'nin kurtuluş olanaklarını bir anda yok edebilirlerdi. Artık her şey suyun yüzüne çıkmıştı. Budyenli ile yapılan görüşme İngilizlere her şeyi anlatmıştı. Onlar da bütün olanaklarıyla Mustafa Kemal'in arkasına düşmüşlerdi. Samsun'daki suikast fırsatı elden gidince havzaya deneyecekleri meydandaydı. Burada da arkasına İngiliz casusları takılmıştı. Onu açıktan açığa gözetliyorlardı. Ankara'dan Ali Fuat Paşa'dan da bir şifreli telgraf gelmiş, birkaç arkadaşıyla Mustafa Kemal'e ulaşmak istediklerini söylüyorlardı. Mustafa Kemal, Merzufan'daki İngilizlerin yapabileceğini sezdiği oyundan önce Ali Fuat Paşa'nın adını söylemekten çekindiği arkadaşlarıyla doğru havzaya gelmesini şifreyle bildirmişti. Şimdi iş değişmişti. Hemen habersizce birdenbire Amasya'ya yollanmak gerekiyordu. Amasya hem daha içerlek bir yer hem de Havza gibi iki İngiliz birliğinin arasında sıkışmış değildi. Samsun ve Merzufon'dan aynı zamanda yapılabilecek bir baskın umutsuz bir durum yaratabilirdi. Bunun için son kez olarak çelikli banyoya girerken arkadaşlarına hemen elden geldiğince gizli olarak hazırlanmalarını buyurdu. Tutulacak arabaların da niçin tutulduğunu hiç kimse bilmemeliydi. Serüven gittikçe karışık bir durum alıyor ve hızlanıyordu. Ertesi sabah erkenden serçelerle, horozlarla birlikte uyanıp Amasya'ya doğru yola düştüler. Mustafa Kemal yalnız şifreyle Amasya'daki ilgililere yola çıktıklarını bildirmişti. Daha önceden aldığı tertibatla Amasyalılar uyanmıştı. Onu Amasya'nın giriş yerinde Gezircik'te karşılamaya hazırlanıyorlardı. 24. ayrımın sonu sayfa 386.